Ayrım 22. Ah Beyoğlu, vah Beyoğlu. Salah Birsel. Sayfa 309. Baylan. Baylan Pastanesi'nin yerinde eskiden Tokatlı vardır. Birinci ve İkinci Dünya Savaşları arasında Fikret Adil, Peyami Safa, Necip Fazıl, Elif Naci, Çallı İbrahim, Mahmut Yesari burada sık sık görünürler. Elif Naci Çallı'nın öğrencisi, Peyami Safa'nın da Vefa Lisesi'nden sınıf arkadaşıdır. Peyami iyi resim yapar okulda. Resim öğretmenleri Şevket Dağ'dır. Peyami resimden 10 alır, Elif Naci de 6. Ama edebiyat öğretmenleri İbrahim Necmi Dilmen de Elif Naci'ye 10, Peyami'ye 6 verir. Elif Naci Güzel Sanatlar Akademisi'ni bitirdikten sonra Çallı'nın kadeh taşı da olur. İçkide ondan aşağı kalmaz. Bir gün bir dostları şöyle der. Elif Naci'nin Çallı'nın öğrencisi olduğu belli. Maşallah iyi içiyor. Çallı, vallahi ben ona resim yapmasını öğrettim, o rakı içmesini öğrenmiş. Doğrusu Elif Naci'nin resim alanındaki değeri ömrü boyunca anlaşılmış değildir. Bir tarihte gazeteci Mekki Said Esen'in evine giren hırsız da bu yanlış değerlendirmenin kurbanları arasındadır. Hırsız bütün evi soyup soğana çevirir. Salonda sadece boş bir vitrinde Elif Naci'nin duvarda asılı duran tablosunu bırakır. Elif Naci hırsızın kendi tablosuna gönül indirmemiş olmasına çok üzülürse de bu olaydan bir süre sonra bir başka hırsız Cihat Baba'nın ev taşımasından yararlanarak eşyalar arasında Elif Naci'nin tablosunu hem de sadece onu aşırmak ve Elif Naci'nin onurunu kurtarır. Ahmet Hamdi Tanpınar Tokatlı'da Yahya Kemal'in çevresinde toplandıklarını yazar. Peyami Safa, Yahya Kemal, Suud Kemal Yetkin, Mesut Cemil, Sabri Esat Siyavuşgil, o zamanlar Ander, Ahmet Ağaoğlu, Ahmet Hamdi Tanpınar, Hilmi Ziya Ülken, Mustafa Şekip Tunç ve Sabahattin Eyüboğlu'nun el ele vererek çıkardıkları Kültür Haftası'nın birkaç toplantısı burada yapılmıştır. Ama bunlar her hafta içlerinden birinin evinde toplanırlar asıl. O zamanlar çoğunun evleri birbirlerininkine yakındır. Suud Kemal Yetkin, Mesut Cemil Taksim'de, Peyami Safa'da İstiklal Caddesi'nde, tünele giderken soldaki bir apartmanda oturur. Dergi hep Avrupa'yı taklit ediyoruz, bir dergi çıkaralım da kendimize dönelim düşüncesinden doğmuştur. Derginin 15 Ocak 1936 günü yayınlanan ilk sayısında, Memleketten Bahseden Edebiyat adlı yazısında Yahya Kemal bu düşünceyi şöyle dile getirir. 1870'ten sonra edebiyatta şarktan çıkmak zarureti vardı. Çıktık, bu çıkış çok iyi oldu. Avrupa kültürünün mektebine girdik, orada okumaya koyulduk. 70 seneden beri de okuyoruz. Yazık ki mektepten henüz çıkmadık, hala bocalıyoruz. Milli ihtiyacı hiç duymadan ve duyar yaratılışlı olmayan alafranga Türklerle konuşmak bile faydasızdır. Çünkü onlar mektebi gaye telakki ediyorlar. Lakin mektep vasıtadır, gaye bizim milliyetimizdir. Onun Avrupa medeniyeti içinde tıpkı diğer milliyetler gibi bir hüviyet oluşudur. İşte ihtiyacı duyan ve duyacak yaratılışlı olan Türklerin mektepten memlekete gelmeleri ve memleketi Türk edebiyatının çerçevesi haline getirmeleri lazım gelir. Yahya Kemal yazısında bu savın yalnız yurdunu seven kişilerin savı olmadığını, son uçtaki sağdan, son uçtaki sola değin, şiirde özün, düz yazıda gerçeğin, yalnız doğada, yalnız toplumda olduğuna inananların da bu savı öne sürdüklerini belirtir ve bunun Avrupa kültürünü yok saymak, sırf kendi içimize kapanmak gibi bir anlamı taşımayacağına da işaret eder. Kültür Haftası'nda Ahmet Hamdi Tanpınar, Faruk Nafiz Çamlıbel, Cahit Sıtkı Tarancı, Sabri Esat Siyavuşgil, Ahmet Muhip Dıranaz, Fazıl Üssü Dağlarca'nın şiirleri yayınlanır. Ama derginin asıl ilgi çeken yazıları belli bir konu üzerindeki konuşmalardır. Bu konuşmalardan biri o yıl Semaver adlı ilk öykü kitabını yayınlamış olan Sait Faik üzerine olur. Fazıl Üssü'ne 1935'te çıkan Havaya Çizilen Dünya adlı kitabı dolayısıyla bu konuşmalarda, bunlar açık oturum da diyebiliriz, kendinden söz ettirir. Kültür Haftası haftalık bir dergidir. Başlangıçta çok satmıştır. Derginin sahibi Peyami'nin kardeşi İlhami Safa görünmekle birlikte yazarların çoğu dergiye para katmışlardır. Ama yazılarına da para alırlar. Zamanla derginin satışı düşünce bir takım tatsızlıklar belirir. Peyami Safa da dergiyi kendi kafasına göre çıkarmaya başlamıştır. Yahya Kemal ise çok ürkek insan olduğu için ilk sayıya verdiği yazıdan sonra ortalardan gitmiştir. Toplantılar kesilir. Peyami dergiyi 2 ay daha çıkarır, sonunda Kültür Haftası 3 Haziran 1936 günü çıkan 21. sayısıyla kapanır. 1936 yılı Necip Fazıl Kısakürek'in Ağaç dergisinin de yayınlandığı yıldır. 17 sayı çıkan bu derginin ilk sayısı 14 Mart 1936 günlüdür. Derginin ozanları arasında Ahmet Kutsi Tecer, Necip Fazıl Kısakürek, Ahmet Hamdi Tanpınar, Ömer Bedrettin Uşaklı, Cahit Sıtkı Tarancı, Ahmet Muhip Dranas ve Ziya Osman Sabah sayılabilir. 14. sayısında Cahit Sıtkı'nın Fransız simgeciliği üzerine bir yazısı da vardır. Said Faik'in Kalorifer ve Bahar ile Lohusa adlı öyküleri, Sabahattin Ali'nin de Kafa Kağıdı öyküsü burada yayınlanmıştır. Abdülhak Şinasi, Sabahattin Eyüboğlu, Suud Kemal Yetkin de derginin sürekli yazarlarındandır. Bu dergide kültür haftası gibi haftalıktır. İçinde hemen hemen hiçbir şey bulunmayan son sayısı 29 Ağustos 1936 tarihini taşır. Ama biz yine Baylan'a dönelim. Eğer 1948 yılında bir akşamüstü oraya gelecek olursanız, orada Fahir Öngeri, Oktay Akbalı, Behçet Necatigil'i, Orhon Arıburnu'nu ve Salah Birsel'i görebilirsiniz. Pangaltı'daki High Life Pastanesi'nin garsonu Hristo da artık buradadır. Ama burası asıl şenliğini 1952 yıllarında Atilla İlhan buraya gelip de otağı kurduktan sonra kazanacaktır. Belki de yıl 1953'tür, yanlışlık yapmayalım. Ama Attila, 2. Paris yolculuğunu da büyük bir başarıyla sona erdirip İstanbul'a dönmüştür. Vatan gazetesinde sinema eleştirileri yapmaktadır. Bu, Beyoğlu'nda mekan tutmayı gerektiren bir iştir. Ama Attila bir türlü bunun üstesinden gelemez. Günlerden bir gün Orhan Kemal'e rastlar. Orhan Kemal bir senaryo işi için Beyoğlu'na çıkmıştır. Attila'ya gel şuraya girelim, kent soylular gibi bir çay içelim der. Baylan'dan içeri girerler. Attila için giriş o giriştir. Hem kahve hem çalışma hem dinlenme yeridir burası artık onun. İlişki kurduğu kızlara da Baylan adresini vermeye, genç kalma erken gel demeye başlar. O yıllarda Sait Faik de kimi zaman düşer Baylan'a. Attila onun kahveye girince masanın üzerine elindeki gazeteleri attığını, sonra da gözlüklerini arandığını görür. Gazetelerin gözden geçirilmesi bittikten sonra Sait her kahvede yaptığı gibi cebinden bir sarı defter çıkarır. Defterde yazılanları okuyup öykü yazma havasına girdikten sonra kaleme sarılır. Ama işsiz aktörler, çocuk öykücüler, kendini bir şeyler sanan kalem asalakları Sait'i bir türlü rahat bırakmazlar. Sonunda Sait küfrederek kendini İstiklal Caddesi'ne atar. Kimi gün Sait Attila ile de oturur. Yenice cigarasını tüttürürken onunla sanat üzerine konuşur. Ama Baylan'a yeni bitme edebiyatçıların doluşması 1954 yılında başlar. Ankara'da Mavi Dergisi çıkmaktadır. Derginin ilk sayısı 1 Kasım 1952 günü yayınlanmıştır. Nedir? Mavi o sıralar renksiz bir dergidir. Ömer Faruk'tan Suat Taşer'den Peyami Safa'ya değin herkesin yazısı vardır. Ama bir yıl sonra dergi baştan başa genç yazarların eline geçer. Bunlar Attila'ya bir yol gösterici gözüyle baktıkları için İstanbul'a geldikçe de onunla buluşmak için Baylan'a koşarlar. İlk gelenler arasında Ferit Edgü, Fikret Hakan, o sıralar Mumin Gaffar adıyla öyküler yazar, vardır. Demir Özlü de ilk 1954 yazında gelir, kurulur Baylan'a. Ferit Edgü getirir onu. O gün ikisi adaya denize gideceklerdir. Attila hemen fetvayı verir. Bu aşağılık İstanbul denizine girilmez. Demir'le Ferit buna pek aldırmazlar. Attila ile ayaküstü bir şeyler daha konuştuktan sonra adaya gitmek için çıkarlar. Artık maviciler İstanbul'a akmaya başlamışlardır. O yıl Yılmaz Guruda, Güner Sümer ve Ahmet Oktay gibi baş maviciler de İstanbul'u şereflendirir. Demir Özlü, Ferit Edgü ve daha birkaç kişi onları Haydarpaşa'dan karşılar. Ahmet Oktay istasyonda bir ara dudak boyasına belenmiş bir mendil çıkarır cebinden. Trende bir kızla öpüşmüştür. Yılmaz Guruda karşılayıcılara biraz yukarıdan bakmak isteyecek midir, istemeyecek midir? Daha belli değildir. Oysa Salah Birsel Mambo Italiano adıyla yazdığı bir konuşuda onun bir şiirini övdüğü için biraz kasılması hoş karşılanabilir. Ama Yılmaz Guruda bugün burada yukarı kulpa yapışmasa da 1956 yılında Cep Tiyatrosu'nun Hilton'da Karagöz Bar'da verdiği kokteylde Demirtaş Ceyhun'a şöyle diyecektir. Demirtaş, sen edebiyat tarihine geçeceksin. Nereden bildin? Benimle arkadaşlık ediyorsun. Ahmet Oktay'la Yılmaz Guruda Baylan'a iyice postu sererler. Hele Guruda sabahtan akşama değin oradadır. İkisi de Ankara'daki Adakale sokağındandır. Baylan'a İstanbul'a geldikçe düşen Murat Katoğlu da öyledir. Orada büyümüşlerdir. İlhan Berk'in o sokakta şiir üstüne şiir yazdığını görmüşlerdir. Yılmaz Gruda'nın oyunculuğa karar vermesi de baylandı olur. Bir yandan Cep Tiyatrosu'nun ilk kadrosu arasında yer alırken, bir yandan da Sabor adını verdiği bir robotla Gülhane Parkı'nda numaralar yapar. Robotu sağa sola yürütür, kollarını kaldırır indirir. Çok alkış alır. Cep Tiyatrosu'nun ilk kadrosunda Asaf Çiğiltepe, Erol Günaydın, Can Kolu Kısa, Fikret Hakan da vardır. Bunlar da Fikret Hakan gibi baylanda oturmayı severler. Ama baylana en tutkulu olan Asaf Çiğiltepe'dir. Asaf oraya 1955 yılında dadanmıştır. Ferit Edgü'ye varoluşçuluk üzerine ilk dersi de orada o vermiştir. Demir Özlü de vişne çürüğü bir gömlekle oraya geldiği gün Ferit'le birlikte Çiğiltepe'den varoluşçuluğun erdemlerini dinlemiştir. Çiğiltepe bu bilgileri Galatasaray Lisesi'ndeki felsefe öğretmeni Bay Larum'dan devşirir. Daha sonraki günlerde Çiğiltepe Demir'e Larume'nin notlarını da verecektir. Baylan'a bir koşulur başlamıştır. Orhan Duru bir süre sonra Türk Edebiyatı'nın batıya en dönük öykülerini yazacaktır. Karikatürcü Tonguç, Sinan Bıçakçı, Hilmi Yavuz, film yönetmeni Metin Erksan, tiyatrocu Atilla Alpöge, Ülkü Tamer, Şükran Kurdakul, Erdoğan Tokmakçıoğlu, Atilla Tokatlı, Ege Ernart, Asım Bezirci, Doğan Hızlan, Oğuz Alplaçin, Hayalet Oğuz denir, Melisa Erdönmez, Konur Ertop, Adnan Özyalçıner, Erdal Öz, Sezer Özlü, sonradan Duru, Engin Ertem, Polis Haydar, Mehmet Bertan, çok şarap içince kendi göğsüne jilet atar, Önay Sözer ile Can Ok birbirlerinin ardından ya da önünden burada boy gösterirler. En az gelenler de ağacılardır. Onlar İstanbul yakasındaki kahvelerde sere serpeleşmeyi yeğlerler. Turgay Gönenç'in antresi de aşağı yukarı 1956 yılındadır. Gönenç Baylan'da ışır ışımaz basılı yayınlar uzmanlığına atanır. Canlı bir kitaplıktır o. Bir kitabın hangi yayın evinde basıldığını, ne kadar sattığını, hangi kitapta hangi şiirin bulunduğunu öğrenmek isterseniz ona başvurmanız gerekir. Kim kimden ne yürütmüşse bunu bilen de Turgay'dır. Turgay size Cemal Süreyya'nın Yeditepe'de çıkan Bun adlı şiirinin Üvercinka adlı kitabı alınırken iki dizesinin baskı dışı tutulduğu haberini de verir. Cemal Süreyya da buraya ilk 1957'lerde ayak basmıştır. Çekingen ve sessizdir ama Ortanca Dağları Ben Yarattım gibilerden yürür. Bu biraz da Salah Birsel'in Dalga adlı şiiri üzerine bir yazı yazmasından, onu Büyük Ozan ilan etmesinden gelir. Nedir? Cemal'in şiirdeki baş buğuluğunu hemen hemen herkes kabul etmiştir. Bulutu kestiler, bulut üç parça. Kanım yere aktı, bulut üç parça. İki gemiciyle Van Gogh'tan aşırılmış. Bir kadının yüzü, ha ha ha. Bir kadının yüzü avucum kadar. İki gözümle gördüm, vallahi billahi. Yıldızlar vardı, kafayı çekmiştim. Bu kimin meyhanesi, ha ha ha. Bu Ali'nin meyhanesi, bu da masa. Bu ipi kimse için gezdirmiyorum. Bir kere asılmıştım çocukluğumda. Direkler gemideydi, ha ha ha. İki gemiciyle Van Gogh'tan aşırılmış. Bir kadının yüzü kaçıyordu, yetişemedim. Ben ömrümde aşk nedir bilmedim. Süheyla'yı saymazsak, ha ha ha. Baylan'a gelenlerden biri de Türkan İldeniz'dir. Düzceli olmakla övünür. Attila'ya da büyük bir saygısı vardır. Ona şiirlerinde, Attila'nın da Kaptan adında bir şiiri olduğu için Kaptan diye seslenmeyi görev bilir. Bırak kaptan, rahat bırak, ışıklar yansın. Ben de bilmiyorum nerede ineceğimi, sorma bana. Kimliğimi hele hiç. Yalan söyleyemem diyorum, yorgunum diyorum. Sorma başkaca bir şeyler. Suçsuzum, parasızım, kaçağım, bütün bildiğim bu. Beni anla. Anla artık, uyuyacağım yerimi göster. Bu saygı günün birinde İldeniz'i kendini öldürmeye bile götürür. Olay şöyle olmuştur. Attila'nın kız kardeşi bir gece telefonun acı acı çaldığını işitmiş, açınca da İldeniz'in şu sözleriyle karşılaşmıştır. Attila'ya haber verin, bu gece kendimi öldürüyorum. Nedir? Ertesi gün Attila baylanda İldeniz'i yine karşısında görür. İldeniz çıtı pıtı gelir, bir masaya oturur, her zamanki neşesini sürdürür. Mine, Nil, Yurdanur da buraya renk veren dişi kaplanlardandır. Sinan Bıçakçı oldum bittim Nil'e tutkundur. Baylan'ın kapısının her açılışında Nil'in geldiğini sanarak sıçrar. Nil resimler yapar o sıralarda. Beyoğlu'nda açtığı sergide tüm İstanbul'un ayranını kabartır. Yurdanur ise mimarlık öğrencisidir. Ahmet Oktay'la Yılmaz Guru da onu ayrı ayrı kadın olarak yüceltirler. Mine ise Attila'nın göz ağrılarındandır. Bayrana ilk geldiği gün Attila ona, "Sen melankolik misin?" diye sormuştur. Attila ile Mine 50'şer mektup yazışmışlardır. Mine hep siyahlar içinde gelir. Attila da ona karşılık vermek için siyah pantolon, siyah kazak giyer. Boynuna da ucu yerlere kadar sarkan yine siyah bir atkı dolar. Saçları ise darmadağındır. Bu yüzden Üsküdar Amerikan Kız Lisesi'ndeki bir edebiyat gününde, o günü Melahat Güllüoğlu ile Saadet Timur Ulçugür düzenlemiştir, 2461 adlı şiirini okuduğu zaman orada bulunan kızlardan biri arkadaşına, "Bu solcu şiiri okuyan faşist de kim?" diye sormuştur. Attila'nın daha önceleri Solmaz adında bir nişanlısı da vardır. Demir Özlü onu bir kez görmüş, Ferit Edgü göstermiştir ama biçimini ve huylarını kafasına yerleştirmiştir. Kumral, orta boylu, solgun bir kızdır bu. O zamanın trenç kotlu, alçak topuklu modern kızlarındandır. Attila ile arasında bir insanın başka bir insanla hiç mi hiç anlaşamayacağı sorunu vardır. Demir Özlü'nün demesine göre Orta Avrupa ya da Yahudi temelli bu sorun o yıllarda Attila için pek geçerlidir. Demir'in Boğuntulu Sokaklar adlı öyküsünde de şu cümlelerle yoğunluk kazanır. "Hiçbir insanın hiçbir insanla beraberlik kuramayacağını biliyorum. Bu bağlar çoktan koptu. Bu yalan beraberliklere nasıl inanırım?" Bayrana Sevda Ferda'da, o zaman 16 yaşındadır, ablasıyla gelir ve çok puan toplar. Ablası Can Ok'tan Sevi üzerine dersler alır. Attila'nın kız kardeşi Çolpan İlhan, Bayla'nın kapısına göründüğü vakit ise bütün kızlar silinir. Buraya daha sonraki yıllarda Altan adında bir kız da gelmeye başlar. Baylancılar ona Ezopolis adını takar. Attila İlhan 1955 yılı sonlarında ve 1956'da Mavi Dergisi'nde sosyal realizm üzerine bir takım yazılar da yazmıştır. Baylan'a gelen sanatçıları da en çok bu yazılar büyüler. Baylan'dakiler onun her yazdığını toplumsal gerçekçi sanatın bir ürünü olarak bağırlarına basarlar. Zenciler Birbirine Benzemez 1957 yılında yayınlanmadan önce baylancılar onu orada Attila'nın ağzından dinlerler. Hem de büyük bir coşkuyla. Attila 1953 yılında yayınlanan Sokaktaki Adam romanını okuyup okumadıklarını baylancılara sorduğu vakitte içlerinden biri şu karşılığı verecektir. "Okumak ne demek? Ezberledik abi." Baylanda Attila'nın başkanlığında birkaç kez kurultay niteliğinde toplantılar da yapılmıştır. Bu toplantılarda ele alınan konu yine toplumsal gerçekçiliktir. Bunlardan birinde Attila iyice coşmuş ve "Biz sosyalistiz arkadaşlar!" diye bağırmıştır. O gün orada Asaf Çiğiltepe, Demir Özlü, Ahmet Oktay, Ferit Edgü, Yılmaz Guruda, Hilmi Yavuz, Fikret Hakan, Orhan Duru, Ergin Ertem, Hayalet Oğuz, Demirtaş Ceyhun'dan başka Hasan Pulur, Bedi Eroğlu, Macit Hıncal, Hikmet Sami, Seyfi Özgen, Kıl Güngör, Cemal Hoşgör, Sırrı Yıldız da vardır. Çünkü bunlar da baylana sık sık gelir, ceplerinde de öykü, şiir ya da deneme bulunur. Toplantıya katılanlar o gün Attila'nın konuşmasını çok yürekli diye nitelendirmişlerdir. Şu var ki o yıllarda toplumsal gerçekçi kimi sanatçılar da Baylan'ı kent soylulara özgü bir kahve sayarlar ve Baylan'ın karşısındaki şen muhallebiciye giderler. Fethi Naci, Arif Damar, A. Kadir ve Fethi Naci'nin öykücü olması için saçlarını süpürge ettiği Sedat Gani'dir bunlar. Kimi zaman A. Kadir ya da Fethi Naci'nin evinde de toplanıp söyleşilerini sürdürürler. Ama başta Fethi Naci olmak üzere bunlardan kimileri sonunda şen muhallebiciyi bırakıp postu baylana sermişlerdir. Fethi Naci daha çok pazarları maç dönüşü uğrar oraya. 1957'lerde burada toplanan edebiyatçı sayısı 30-40 arasındadır. Baylandaki masaların yarısını bunlar doldurur. Bir bölüğünü de görevler. Bunlardan birini bir gün Hasan Pulur suçüstü yakalamıştır. Adam Hasan Pulur ve arkadaşlarının oturduğu masanın karşısına geçip oturmuştur. Cebinden çıkardığı bir gazeteyi yüzüne tutarak okumaya başlamıştır. Hasan'ın gözü bir ara bu gazeteye takılır. Gazetenin ortasında bir delik vardır. Delikten de adamın gözü görünmektedir. Hasan durumu arkadaşlarına duyurunca Kıl Güngör adamı dövmeye kalkışırsa da ötekiler araya girer. Doğrusunda Kıl Güngör baylandakilerin en hızlısıdır. Her tartışmada, her çatışmada en öne o çıkar. Ama sonradan Kıl Güngör'ün de görevli olduğu anlaşılacaktır. Ne ki Kıl Güngör çalıştığı yerde de barınamayacak ve kendine başka iş tutacaktır. Gelin görün ki baylancılar görevlilerin kendilerini izlemelerinden o kadar tedirgin değildirler. Bunda kendilerine verilen bir önemin kırıntılarını bile görürler. Turgay Gönenç 1973 yılında bu duygudan çok haz aldık diyecektir. Ama onlar Baylan'daki yaşamlarını da korku filmlerine benzetmişlerdir. Masaya oturmak için bir parola söylemek gerekir. Davulla ilan edilen tek ve değişmez parola da şudur: boğazda gölgeler var. Bu biraz da baylancıların yabancıları aralarına sokmak istememelerinden doğmuştur. Baylancıların bir özelliğidir bu. Onların bir özelliği de yeni bir durumu yavaş yavaş kabul etmeleridir. Demir özlü bir baylan dünya görüşünden söz açılabileceğini de söyler. Her nesne ve olaya alaycı bir gözle bakmak ilkesinden yola çıkar bu görüş. Batıya açılmak da denebilir buna. Bu yüzden doğu düzeyinde kalanlar burada Saraka'ya alınır. Baylancılar o yıllarda Türk edebiyatını parsellemeyi de savsaklamazlar. Topu da koygun bir yatsıma içindedir. Orhan Veli, Fazıl Hüsnü, Oktay Rıfat, Oktay Akbal, Haldun Taner, Melih Cevdet, Necati Cumalı, Sabahattin Kudre, Salah Birsel hiçbiri suçlanmadan kurtaramaz kendilerini. Bu biraz da Attila'nın hırçınlığıdır. Attila kimi dergilerde "sıkı durun putlar sıkı" diye yazılar da yazar. Bu 25-26 yıl önce Nazım Hikmet'in Resimli Ay dergisindeki putları yıkma kampanyasına bir öykünmeyi dile getirir. Ama Nazım'la 1940 kuşağı sanatçıları geride kalmış bir dünyanın ozanlarını yıkmak isterlerken Attila kendi kuşağına ya da kendi kuşağına yol açanlara saldırmayı hedef alır. İşin güzelliği, Attila da yıllarca sonra o zamanki davranışlarının hırçınlıktan geldiğini kabul edecektir. Ama ona göre bu duygusal değil, yöntemsel bir hırçınlıktır.
22. ayrımın sonu. Sayfa 322.